Ayrım 4, sayfa 37. Geçmiş. 1. bölüm. 1952. 2. kısım. Luzern, İsviçre. 11 Aralık. Bütün yıl boyunca Avrupa'daki tüm haberler kötüydü. Almanya'da geçmiş, 1940 Ketne katliamının görülmeye başlanacağı bir Nürnberg duruşmasıyla yeniden canlanmak üzereydi. Küçük bir Polonya kasabasının dışında toprağın altından her birinin elleri bağlı, küçük çaplı tabanca kurşunuyla vurulmuş, bir zamanlar Polonya ordusunun kremasını oluşturan 4.000 ceset çıkarılmıştı. Aynı yıl Fransızları bir Vietnam saldırısıyla baş başa bırakmış, Kore'de kanlı savaşlar görülmüş, Kremlin Batı Berlin ile çevresindeki Sovyet bölgesi arasına bir demir perde indirerek savaş sonrası barışın uzun ömürlü olmadığı işaretini vermişti. Öte yandan İngiltere'de hala savaş dönemi istihkak düzeni hüküm sürüyordu. Eva Peron ölmüştü. Amerikan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Dwight D. Eisenhower, Demokrat rakibi Adlai Stevenson'ı geride bırakmış, Hollywood'un karanlık ve üzüntülü dünyaya tek armağanı Marilyn Monroe adlı bir yıldız adayının sanat dünyasına girişiydi. O soğuk Aralık sabahında eski İsviçre kenti Luzern'in dışındaki ormanı arşınlayan Manfred Kess için bütün bunların bir önemi yoktu. Daha henüz bilmiyordu ama o gün hem bir başlangıç hem de bir son olacaktı. Manfred Kess, kentin eski mahallesindeki aile fırınında gece vardiyasında çalışıyordu. O cumartesi sabahı işini saat 7'de bitirmiş, vardiyadan sonra evine dönmek yerine tavşan avına çıkmayı tercih etmişti. Karısı onun gece çalışmasından nefret ettiğinden beri hafta sonlarında tavşan avına çıkmayı bir alışkanlık haline getirmişti. Hilda Kess sabahları pek sevimli olmazdı. Üstelik hafta sonlarında da geç saatlere kadar uyumaktan hoşlanırdı. Böylece evdeki huzuru korumak için kocası cumartesi sabahları Luzern'in batısındaki Göschwild ormanlarında tavşan avına gitmeye başlamıştı. Kes eski siyah Opel'ini ormanın girişinin karşısındaki yolun kenarına park ettiğinde hava ışımak üzereydi. Arabanın arka koltuğundaki battaniyenin altından kırma tüfeğini çıkardı. 12'lik bir Mensten eskimekle birlikte hala güvenilir bir silahtı. Arabadan indi, kapıları kilitledi, tüfeğe bir fişek yerleştirdi ama namluyu kırık bıraktı. Av ceketinin cephelerine avuç avuç saçma doldurdu. Av ceketinin ceplerine avuç avuç saçma doldurdu. Daha sonra ormana doğru yürümeye başladı. Kes 32 yaşında, beceriksiz görünümlü biriydi. Hafifçe topallayan, bu şekliyle güç yürüyor izlenimini verirdi. Beceriksizlik de ta çocukluğuna dayanıyordu ama topallama 11 yıl öncesinin Kiev Savaşı'nın anısıydı. Almanya'da doğmuş olmasına rağmen Kes'in hayattaki en büyük amacı Hitler ordusuna yazılmak değildi. Savaştan önce Luzern'e göç etmeyi, orada karısının amcasının fırınında çalışmayı kararlaştırmıştı. Ama geç kalmıştı. Hayatında çok kez olduğu gibi. Yine geç kalmıştı. "İnan bana Hilda," demişti. Savaş rüzgarları esmeye başlayıp karısı zaman geçirmeden İsviçre'ye kaçmalarını önerdiğinde. Savaş mavaş çıkmayacak. 2 gün sonra Hitler Polonya'ya girdi. Kes daha birçok başka şeyde de yanıldı. Rusya seferinin başlangıcında önce bir gönüllü yazılmak gibi. Alman ordusunun Ukrayna steplerinden böylesine rahat geçmesi, Rusların salak ve pis köylüler olması, Kes de onlara karşı savaşın kısa ve keyifli olacağı yanılgısını oluşturmuştu. Bu konuda haklı çıktı. Karşılaştığı Ruskiler genellikle salak ve pis köylülerdi. Ancak diğer taraftan da acımasız savaşçıydılar. Ama içlerinden en acımasızı Rusya kaşığıydı. O kadar soğuktu ki işediğinizde donmuş sidiğinizi parmağınızla kırmanız gerekirdi. Stepleri süpürüp gelen Baltık ve Sibirya rüzgarları o kadar keskindi ki çöküp ıkınmanızdan saniyeler sonra yerdeki bokunuz beton gibi olurdu. Kes bokunun donduğunu ilk gördüğünde kahkahalarla gülmüştü. Oysa gördüğü hiç de gülünecek bir şey değildi. Donmuş beton katılığındaki pisliği süngüsüyle dokunurken keskin nişancının kurşununu yedi. 200 metreden açılan bir ateşti, mermi çıplak kıçının sağ tarafına saplandı. Kurşunu atan Ruski bir kahkaha atmış olmalı. Kes pek gülemedi. 3 hafta sonra topallayarak bir sahra hastanesine gitti. Bir daha da topallamaktan kurtulamadı. Manfred Kest hata yapmaya alışkındı. O aralık sabahı Luzern dışındaki ormanda yapacağı hayatının en büyük hatası olacaktı. Ormanı oldukça iyi biliyordu. Hangi patika nereye götürür, en iyi tavşan yuvaları nerededir falan. Tavşanlardan haftada 6 gün pişirdiği taze ekmeğin yanına çok iyi giden nefis bir güveç yapılabiliyordu. Ormanda yürürken yemeği düşünmek ona açlığını hatırlattı. Ormanın içindeki açıklığa yaklaşırken kırmasını düzeltti. Ormanın içindeki açıklığa yaklaşırken kırmasını düzeltti. Işık oldukça iyiydi. Ortalık giderek aydınlanıyordu. Toprağın hemen üzerinde hafif sulu bir pus vardı. Kusursuz bir aydınlık değildi ama olan biteni görmeye izin verecek kadardı. Manfred Kes şiddetli ölümün yabancısı değildi. Karlı Rus steplerinde yeterince ölüme tanık olmuştu. Ama görecek olduğu kabul edeceğinden de ötesindeydi. Korkunçtu. Dikkatli adımlarla açıklığa doğru yürürken sesleri duydu. Durdu, tıraşı uzanmış çenesini sıvazladı. O zamana kadar bu saatlerde ormanda kimseye rastlamamıştı. Duyduğu sesler merakını uyandırdı. Birdenbire cuma gecesini Luzern'de gece kulüplerinde geçirmiş, sevişmek için ormana gelmiş bir çiftle karşılaşacağını sandı. Ara sıra böylelerine rastlanılabilir diye düşündü. Oysa yolda park edilmiş bir otomobile rastlamamış, patikada da bisiklet izi falan görmemişti. Kes ağaçların arasında açıklığın kıyısına doğru yürürken gözleri fal taşı gibi açıldı, olduğu yere mıhlanıp kaldı. Ormandaki açıklığın ortasında koyu renk paltolu ve şapkalı bir adam duruyordu. Elinde bir tabanca vardı. Kesi asıl şaşırtan, hatta başını döndürense tabancanın yöneldiği noktada yerde ıslak otların üzerinde elleri ve ayakları bağlı, yüzleri korkudan bembeyaz bir erkekle küçük bir kız görmesiydi. Kes geriye bir adım atarken karnı guruldadı. Tüm vücudundan buz gibi ter boşandı. Yerde diz çökmüş adam acıklı hıçkırıklarla ağlıyordu. Orta yaşlardaydı. Yüzü acı verecek kadar zayıf ve hasta gibi solgundu. Kes gözlerinin altındaki morartıdan ve ellerindeki yaralardan adamın vahşi diye dövüldüğünü anladı. Çocuk da ağlıyordu ama ağzına tıkanan beyaz kumaş parçasının uçları ensesinde uzun siyah saçların üstünde düğümlenmişti. Olsa olsa 10 yaşında diye düşündü Kes. Yüzündeki korkuyu ve acıyı görünce tüm vücudu dehşetten titremeye başladı, kusmak istedi. İşte o anda Kes'in öfkesi kabardı, damarlarındaki artık buz değil, kaynar bir sıvıydı. Çünkü ölümlerini beklerken diz çökmek zorunda kalmış adamın ve kızın görünüşünde insanı isyan ettiren bir şeyler vardı. Ayaktaki adama baktı, tabancanın ucunda ince, uzun bir susturucu görünüyordu ama Kes bulunduğu yerden adamın yüzünü seçemedi, sadece profilden görebiliyordu. Yine de adamın sol gözünden çenesine kadar inen parlak kırmızı yara izini gördü. Solgun yüz üzerindeki iz o derece parlaktı ki sanki biri boyalı bir fırçayla çizmiş gibiydi. Adam yerde otların üzerindeki adamla konuşuyordu. Yerde diz çökmüş olanı hıçkırıklardan fırsat buldukça ayaktakine yalvarıyordu. Kes söylenenleri duymuyordu ama ayaktakinin dinlemediğinin, kendisinin de kısa süre sonra bir infaza tanık olacağının farkındaydı. İnfaz gerçekleşti. O kadar ani ve çabuktu ki Kes tepki gösterecek zaman bile bulamadı. Yaralı yüzlü adam tabancasını diz çökmüş olanın alnına kadar kaldırdı. Silahtan kuru bir öksürük sesi duyuldu. Namludan çıkan kurşun adamın kafatasını parçaladı, vücudu sarsıldı ve otların üzerine yığıldı. Kız gözleri hayvani bir korku içinde tıkacının altından çığlık attı. Kes yutkundu, o da çığlık atmak istedi, yüzünden inen buz gibi ter damlalarını hissetti. Yüreğinin korkudan patlamasından korktu. Arkasını dönmek, koşmak, bundan sonra olacakları görmemek istiyordu. Ama işte o anda elindeki tüfeğin farkına vardı. Hemen bir şeyler yapmazsa kızın da öldürüleceğini anladı. İnfazcı tabancasının namlusunu kızın şakağına dayayıp tetiğe basmaya hazırlanırken kızın çırpındığını gördü. Kes tüfeğini doğrulturken boğuk sesle haykırdı. Dur! Ona dönen hayvani ve sert bir yüzdü. Yaralı yüzlü adam Kes'e soğuk soğuk baktı. İnce dudakları sanki yüzüne usturayla açılmış gibiydi. Gözleri bir bakışta her şeyi taradı. Sağdaki ve soldaki ağaçlara gitti. Tekrar Kes'in üzerine çivilendi. Düşmanını tartıyordu ama gözlerinde korkudan en ufak bir iz bile yoktu. Sanki ölümle karşılaşmaya, ölüm saçmaya alışık biri gibi. Kes ürpertiler arasında bağırdı. Dur, beni duydun mu? O silahı yere bırak. Kendi çıplak sesindeki korkuyu duydu. Karşısındaki yana dönüp tabancasından yeni bir kuru öksürük sesi çıkartırken tetiğe basacak zaman bulamadı. Kurşun kesin sağ çenesine çarptı, kemiği ve dişleri parçaladı, eti yardı, kafasını geriye bir ağacın gövdesine vurdu, tüfeği elinden düşürdü. Kes acıyla bağırırken adamın yerdeki çocuğun kafasına ateş ettiğini, küçücük vücudun sarsılıp kıvrıldığını gördü. Kes ağaçların arasına daldı ama adam peşine düşmüştü bile. Kes parçalanmış çenesinin acısını aldırmaksızın ağaçlar arasında koşarken tek düşüncesi ormanın girişinde bıraktığı arabasına yetişmekti. Daha 50 metre ağaçların arasından Opel'i görüyor, peşinde ormanda koşan adamın ayak seslerini duyuyordu. 1000 metre gibi 50 metre Kes bir eli kanlı çenesinde bir çılgın gibi koşuyor, tüm vücudu hayatta kalma savaşının verdiği sıcaklıkla ateşlenmiş gibiydi. Küçük kızın vahşice infazının görüntüsü de onu korkunç bir kabus gibi mahmuzluyordu. Yalvarırım Tanrım. 30 metre. Yalvarırım. 20, 10. Tanrım, yalvarıyorum. Ağaçlar arasında bir kurşun vınladı, solundaki kütüklerden kıymıklar kopardı. Göklerdeki İsa Efendimiz. İşte o an ormandan çıktığını anladı. Opel'in yanına varıp kapısını açtığında adamın da ormandan çıktığını gördü. Kes onu vuran kurşunu duymadı ama sırt kaburgalarının arasına dağlanmış bir bıçak gibi saplanan acıyı hissetti. Darbe onu ileriye, Opel'in kaputunun üzerine fırlattı. Bağırdı. Arabadan kayarken kanlı yüzünü çevirdi ve adamın tabancasını doğrulttuğunu gördü. Yeniden bağırıp elleriyle gözlerini kapadı. İlk kurşun sağ elini delip sol gözünün arkasından çıktı, göz sünürünü parçalayıp onu kör etti. Acıyla bağırıp arabanın kaputundan yere düşerken yaralı yüzlü adam yürüdü, sakince tabancasını doldurdu ve namluyu doğrulttu. Son kurşun beynini dağıttı, kafatasının öbür yanından çıktı. Kes daha yere düşmeden öldü. Ormandaki cesetler 2 gün sonra bulundu. Yine Kes gibi biri, başka bir avcı ama yanlış yerde, yanlış zamanda bulunmayan daha şanslı biri. Çocuğun cesedini gördüğünde kustu. Kızın güzel yüzü beyaz ve donmuştu. Kafasındaki yaranın çevresi ve ensesinin bir bölümü orman hayvanlarınca didik didik edilmişti. Luzern cinayet masasının en katı uzmanları bile bunun şimdiye kadar gördükleri en vahşi cinayet olduğunu söylediler. Özellikle öldürülmüş bir çocuğun cesedinde her zaman acıklı ve vahşi bir yan vardır. Daha sonra yapılan tıbbi ve patolojik araştırmalar kızın 10-12 yaşlar arasında olduğunu gösterdi. Tecavüze uğramamıştı ama bacaklarında, kollarında, göğsünde ve bacakların arasında önemli morartılar vardı. Bu çürüklerde öldürülmeden birkaç saat önce vahşice dövüldüğünü gösteriyordu. Yanında yatan adam cesedi de öyle. Her iki ceset Luzern polisi morgundaki soğuk hava deposuna kaldırıldı. Kimliği belirlenebilen tek ceset Manfred Kes'inki oldu. Cüzdanında bir sürücü ehliyeti ve bir tüfek ruhsatı bulundu. Bileğinde de arka kapağında Hilda'da Meni'ye sevgilerle kazılmış bir saat taşıyordu. Polis fırın işçisinin cuma gece vardiyasından sonra ava çıktığını öğrendi. Bundan da bir rastlantı sonucu adamla çocuğun öldürülmesine tanık olduğu, tanıklığın da hayatıyla ödediği sonucunu çıkardı. Adamla çocuğun neden öldürüldüğünü, kim olduklarını kimse bilmiyordu. Ama İsviçreliler özel yöntemlerle çalışmaya giriştiler. Havaalanları ve sınır noktaları alarma geçirildi ama bunun bir yararı olmadı. Çünkü İsviçre polisi kimi aradığını bilmiyordu, katilin neye benzediğini de. Ama ormandaki ayak izlerinden katilin tek bir erkek olduğunu çıkardılar. Kesin adam ve çocuğun aynı 38'lik tabancadan çıkan kurşunlarla öldüğünü belirlediler. Bu gibi tabancaların savaş sonrası Avrupa'sında kolaylıkla bulunur silahlardan olduğunu düşündüler. Ama katilden ya da katilin kimliğinden en ufak bir iz bile yoktu. Bir ay sonra bile morgdaki iki cesetin kimliği hakkında bilgi bulunamadı. Kayıp kişilerle cesetler arasında bağlantı kurulamamıştı. Her ikisinin üzerinde de belgeye rastlanmamıştı. İkisi de herhangi bir Avrupa mağazasından alınabilecek elbiseler giymişti. Çocuğun elbisesi ve iç çamaşırları Paris'te büyük bir mağazadan alınmıştı. Erkeğinki ise Almanya'nın en popüler hazır giyim mağazasından. Cesetler gelince tek ipucu adamın sağ kolundaki soluk dövmeydi. Bileğin birkaç santim üzerinde küçük beyaz bir güvercin. Ayrım sonu. Sayfa 47.